Ayrım 9.
Sayfa 70. Vahirettin mektubunda diyor ki, Cenova'ya muvasalatımızda yani geldiğimizde gayri resmi yani resmi olmayan hükümeti mahalliyeden yani yerel hükümetten yani Cenova Belediyesi'nden pek ciddi hürmet gördüm. Bir hafta ikametim yani kalmam esnasında her güyuna her türlü teslihata mazhar oldum yani kolaylığı gösterdiler. Akıbet sonunda Sanremo'ya geldim. Osmanoğullarının dramı sayfa 197. Dipnot. Fransa Başkonsolosu 1 Haziran 1923 günlü raporunda Sabık Sultan'ın beklenenden 15 gün önce genel ilgisizlik içinde Sanremo'ya gelip yerleştiğini bildirmektedir. Tarih ve Toplum sayfa 61. Dipnot 51'e 16. sayı. Ne kral söz konusu, ne başbakan, ne öteki karşılayıcılar, ne de özel bir trenle doğruca Sanremo'ya hareket. Vahidettinciler Vahidettin'in mektubunu biraz dikkatle okusalardı, Göztepe'nin palavrasına kapılmazlardı. Ama yazan Vahidettin de olsa kim okur, kim dinler, varakı mihri vefayı. Dipnot. Abdurrahman Dilipak ise şöyle yazıyor. Vahdettin Malta üzerinden Roma'ya gitti. C.G. Yol. Sayfa 117. Hicaz'ı atladığı gibi Vahidettin'i de hiç görmediği Roma'ya yolluyor. Böylece Vahidettincilerin gerçekleri nasıl değiştirdiklerini, ayrıntılı sahneler bile uydurduklarını az çok öğrenmiş bulunuyoruz. Daha da ayrıntılı masallarını ileride göreceğiz. 7. Vahidettin'in ayrılışını nasıl değerlendiriyorlar? İhami danişment. Herhalde makamına ve atalarının yiğitliğine layık olan hareket kaçmak değil, her vaziyette ölümü göze almak ve hatta ölmekti. Fakat bir rivayete göre Vahidettin o kadar metin değildir. Dahiliye Nazırı A. Reşit Bey'in anılarında onun bu zayıf tarafı şöyle izah edilir. Memleketlerin mukadderatına hakim olanları başkalarından ayıran azim ve sebat ve hayatı hiçe sayma gibi meziyetlerden nasibi az. Belki kibrini bile feda edecek kadar kendini düşünür idi. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 444. Nihal Atsız. Vahdettin'in ikinci yanlışı, Atsız'a göre birinci yanlışı damat Ferit'i sadrazam yapması, İngilizlere sığınmasıdır. Hayatını tehlikede gördüğü için böyle yaptığı muhakkaktır. Hayatı tehlikede olan insanların her çareye başvurması da normaldir. Fakat Osmanoğulları gibi yüzlerce yıldan beri ölümle kaynaşmış ve onu bir sevgili gibi bağrına basmaya alışmış bir hanedanın temsilcisi olarak, Sultan Vahdettin'in ölümden korkması kendine yakışmamıştır. Türk Ülküsü sayfa 86. Dipnot, K. Mısıroğlu ise diyor ki, hiç kimsenin niçin ölmeyip de kaçtığını ileri sürerek onu vatan ihanetiyle suçlandırması akıl ve mantık işi değildir. Lozan 3. cilt sayfa 148. Bu da bir görüştür, insana fazla ters de gelmiyor. Ama kaçtıkları için Enver, Talat ve Cemal Paşalar neden aşağılıyor? Arada ne fark var? Samiha Ayverdi. Saltanatın kaldırılması kararı üzerine 6. Sultan Mehmet bilhassa siyasi basiretten mahrum Sadrazam Ferit Paşa'nın baskısı ve teşviki de eklenince bu siyasi oldu bittiği ne kavrayabilmiş ne de hazmedebilmişti. Aksine 600 yıllık Osmanlı tahtının tasfiyesi kararı ile irkilip küserek açılmakta olan yeni devre ve bu devrin kendisini hiçe saymasına küsüp fikir selametini kaybeder hale gelmiş bulunduğu da bir hakikattir. Sultan Vahidettin aleyhinde birleşmiş olan bütün şartlara rağmen icap ettiği takdirde tahtının yanı başında ölmeyi bilmeli, fakat her şeye rağmen bir İngiliz harp gemisiyle memleketi terk etmeyi kabul etmemeliydi. Türk tarihinde Osmanlı asırları 3. cilt sayfa 194. Vahidettin'in son başkatibi Rıfat Bey. Hanedan arasında böyle iki firar kaçış olayı vardır. Biri Sultan Cem, diğeri Sultan Mustafa'dır. Fakat bunlar henüz şehzadeyken firar ettiler ve sonları ne kadar acı oldu. Hükümdar olmuş olanlar kaçmamıştır. Bir hükümdar özellikle halife bu küçüklüğü nasıl yapar hayret. Aktaran N.H. Ulu, sayfa 79. Şehzade Abdurrahim Efendi. Bu hadise hepimizi müteessir etmiştir. Gazetelerden öğrendiğimizde hayretler içinde kaldık. 19 Kasım 1922 Tanin'den aktaran K.S. Günlüğü 4. cilt sayfa 842. Vahidettin'in yaveri Ali Nuri Oktay. Kendi rızasıyla ecnebi himayesine giren bir halifenin bu deni yani alçakça hareketiyle Müslümanların gözünde halifeliği düşer. Bir mektubundan aktaran oğlu Şefik Oktay, Son Sadrazam ve Oğulları dizi yazı 8. bölüm 29-12-1988 Milliyet. Şehzade Mahmut Şevket Efendi. Padişah Mehmet Vahdettin İstanbul'dan bir İngiliz harp gemisiyle uzaklaşmakla hata etmiştir. Bunu kabul ederim. Esasen o bu kararı kendi başına almış, hanedana mensup tek bir şehzade bile kendisini takip etmiş değildir. O bunu niye yaptı? Sadece şahsı için duyduğu kaygıdan. Röportajı yapan Murat Sertoğlu, 6 Temmuz 1967 Tercüman Gazetesi. Dipnot. Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhamit'in sadrazamlarından Sait Paşa için diyor ki, sıkışınca bir yabancı elçiliğe sığınacak kadar bedbaht ve seciyesiz adam. Vahidüddin, sayfa 44. Hasan Hüseyin Ceylan. Bize göre Halife Sultan Vahdettin'in hayatındaki bu tek hata yapılmaması gereken ve hele hele vatanseverlikte bir zirve olan Vahdettin'in hiç yapmaması gereken bir eylemdi. Büyük Oyun 2. cilt sayfa 27. Dipnot. Hindistan Müslümanlarının görüşünü yansıtan bir gazeteden. Halife-i Mazul Vahidettin, harekat-ı şahsiye ve siyasiyesiyle sonuna kadar Britanya hükümeti ve düşmanlarla teşriki mesai ederek, İslam'ı ve Anadolu'yu temsil eden BMM hükümetini ezmek ve mücehedatını hakim bırakmak ve bin netice alemi İslam'ı baltalamak gayesini takip etmiştir. En son ihaneti Britanya hükümetine ilticasıdır ki bununla yüzündeki perdeyi kaldırmış ve alemi İslam'ın bazı köşelerince meçhul kalan hüviyet ve amali gayri meşruasını ulu orta meydana koymuş olmasıdır. İngiltere hükümeti bu şahsı menfuru Hindistan veya diğer diyar-ı İslamiye'den birisine ikame eylemekle bir şey kazanamayacaktır. Çünkü alemi İslam artık intibaha gelmiş yani uyanmış ve herhangi kisve ile olursa olsun aldatılmaya razı olmadığını efali ile ilan ve ilan eylemiştir. Aktaran Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası sayfa 121. Son olarak da dilini sadeleştirerek Vahidettin'i dinleyelim. Bu ayrılığım özellikle Dünya Savaşı'ndan sonra kendi yaptıklarının hesabını vermek durumunda bulunanlara karşı yaptıklarımın hesabını vermekten korkmak kabiliğinden olmayıp belki hiçbir kanuna uymayan insanlar elinde savunma ve söz hakkından yasaklı bir halde hayatımı göz göre göre tehlikeye teslim etmek gibi Allah buyruğunun ve sağduyunun kabul etmeyeceği bir şeyden kaçınmak ve hem de el firaru mimma la yutak min sünen il mürselin takat getirilemeyecek güçlüklerden kaçmak peygamberlerin sünnetlerindendir sözünü dikkate alarak vekili olduğum şanlı peygamberin Mekke'den Medine'ye göçmesi örneğine uymaktan ibarettir. Vahdettin'in 1923'te Mekke'de yayımladığı beyanname K. Mısıroğlu Hilafet sayfa 196. Dipnot. M. Müfit Kansu son Osmanlı Meclisi'ne milletvekili seçilmiştir. Şubat 1920'de meclise katılır. Sivas Kongresi heyeti temsiliyesi üyelerinden olduğu için Vahidettin'in kendisini görmek istediğini haber verirler. M. Müfit Kansu anılarında Vahidettin'le konuşmasını şöyle anlatıyor. Özet. İlk söze başlayarak heyeti temsiliye benim saltanat tacımın pırlantalarıdır. Allah sizden razı olsun, vatan ve milleti, saltanat ve hilafeti kurtardınız. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri inşallah afiyettedirler. İstanbul'a teşrif etmeyecekler mi? Kendisiyle buluşmaya hasretim dediler. Şaşırdım. Şöyle böyle bir cevap ile karşılık verdim. Nihayet beyefendi düşmandan memleketimizi kurtarmak için ne gibi çare düşünüyorsunuz? Dedi. O zaman Bursa henüz Yunanlar tarafından işgal edilmemişti. Ben de efendimizin Anadolu'ya hatta Bursa'ya kadar teşrifleriyle gelmeleriyle mesele hallolunur dedim. Buna cevaben ne suretle dedi. Çünkü halk padişahlarını başlarında görürse bir genel ayaklanma olur ki düşman buna karşı duramaz dedim. Fakat bu sözün Vahdettin'i öfkelendirdi. Sert bir tavırla ayağa kalktı. Beyefendi, büyük atalarımın başkentinden bana firar mı, kaçmayı mı teklif ediyorsunuz demesi üzerine, hayır, milletin ve vatanın bu sıkışık ve zor zamanda büyük atalarınız gibi milletin başına geçmenizi teklif ediyorum dedim. Ben de bunu galiba biraz sert söylemiş olacağım ki Vahdettin cevap vermeyerek başını sağa doğru çevirdi ve denize bakmaya başladı. Ben de kapı hizasında duran Yaver Paşa'ya baktım. Bir işaretle görüşmenin sona erdiğini, odadan çıkmak lazım geldiğini anlattı. Bir temenna ederek yani selam vererek kapı dışarı çıktım. Atatürk'le beraber 2. cilt sayfa 539. Anadolu'ya geçmesi önerilince bunu ulu atalarının başkentinden kaçmak olarak niteleyen Vahdettin, hayatı söz konusu olunca gizlice İstanbul'dan ayrılacaktır. Bazı dostlarının suçlamalarını da Vahdettin'in savunmasında okudunuz. Kaçmakta ve İngilizlere sığınmakta haklı mıydı değil miydi? Kararı siz verin. 8. San Remo günleri. T.M. Göztepe San Remo'yu şöyle anlatıyor. San Remo son zamanlarını tam bir istirahat ve sessizlik içinde geçirmek isteyen servet sahipleri ve canının kıymetini bilir zevk ve keyif ehliler için kurulmuş bir dünya cenneti gibidir. Vahdettin Gurbet Cehenneminde sayfa 111. Önce oldukça küçükçe bir villa kiralanır. 1924 Mart'ında ise İstanbul'da bıraktığı eşleri ve eşlerinin yardımcıları geleceği için Manolia Villası adını taşıyan büyük bir köşk tutulur. Dipnot. Yıllığı 600 İngiliz lirasına A. Şükrü Esmer Vahidettin'le San Remo'da bir karşılaşma. Yakın tarihimiz 4. cilt sayfa 215-217. Yeni köşkü Göztepe'den dinleyelim. Nefis bir saray yavrusu olan villa, 40 odası, 15 dönümden geniş bir portakal limon korusu ve bahçesi bulunan beyaz renkli mükellef bir kasırdı. İstanbul'dan gelen harem erkanı arasında baş haremi Nazik Eda, ikinci haremi Meveddet Kadın Efendiler ile son haremi Nevzat ve hemşiresi Nesrin Hanımlar ve Sultan Vahidettin'in ikinci hazinedarı ile birkaç saraylı bulunuyordu. Derhal kadın efendileriyle, hazineder ustalarıyla mükellef bir harem hayatı vücuda gelmiş, musahipler, yaverler ve esvapçı başıdan İbrik Tarbaşı'na kadar bütün beyler kadrosu kuruluvermiş ve meşhur Mabeyn-i Hümayun tam tertip canlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün teşrifat ve merasim usulleri olanca titizliğiyle korunuyordu. Sultan Vahdettin'in hususi hizmetine ayrıca Natalina veya Natalia isimli ufak tefek ve sarışın bir İtalyan kızı tayin edilmişti. Bu kasrın tam karşısında küçük ve zarif bir kasır, yani küçük köşk daha vardı. Sultan Vahidettin sarayının bir nevi mabeyn dairesi haline getirmişti. Yaver Zeki bu küçük kasırda kalıyordu. Burası dominyonlarda vazife alan zengin ve hakimi mutlak İngiliz müstemlekecilerine, yani sömürgecilerine parmak ısırtacak bir refah ve konfor bolluğu içinde yüzüyordu. Kasrın bütün kapılarında şık İtalyan polislerinden çifter çifter selam ve ihtiram, saygı memurları nöbet bekliyor. Dipnot, Ankara'nın Roma temsilcisi Celalettin Arif Bey'in 30 Mayıs 1923 günlü raporu. İtalyan hükümeti kendisini polis nezareti gözetimi altında bulunduruyor. Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatlar, sayfa 204. Küçük kasırda da çifter çifter İtalyan kızları pervane gibi dolaşarak hizmet ediyorlardı. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde, sayfa 100, 101, 112, 140... Sultan Vahidettin adamlarına padişahlığı esnasında aldıkları maaşları gurbette de fazlasıyla ve düzenli olarak veriyordu. Bu bol maaşlı kapı yoldaşlarına gün doğmuştu. Hepsi de İstanbul'daki ikbal günlerinde aldıkları maaşlardan yüksek aylık alıyor. Ayrıca da Yıldız Sarayı'nın meşhur mutfağını aratmayacak mükellef ve zengin bir mutfak sofra sofra yemekler yetiştiriyordu. Öğle ve akşam yemeklerine burada da bir de mükellef sabah ve ikindi kahvaltıları ilave edilmişti. Yıldız Sarayı'nın o zengin ve meşhur mutfağı çeşit ve nefisliğinden çok şey kaybetmeden San Remo'da da devam ediyordu. Adı geçen eser, sayfa 107. Bu küçük Yıldız Sarayı'nda yaşayanlar Vahidettin'in 25 kişiden fazla olan maiyeti, yani hizmet eden kişiler ve saray mensuplarıyla birlikte 40 kişiye yakındır. Adı geçen eser, sayfa 138-166. Dipnot, Abdurrahman Dilipak ise şöyle yazıyor: aç yaşadı ama onurlu öldü. CG Yol, sayfa 282. Şu sürgün hayatına bakınız, sanki padişah maiyetiyle birlikte San Remo'da yaz tatili yapıyor. Kadrosu da hayli hovarda. Yaver Zeki'den başka iki içki düşkünü ve keyif ehli daha vardı. Bunlardan biri ikinci musahip Masara, diğeri de Tütüncübaşı Şükrü Bey. Bunlar sakızlı mastika ve düz rakının adeta küplüsü olmuşlardı. Şükrü San Remo'ya gelince işi adam akıllı ayyaşlığa dökmüş ve postu San Remo meyhanelerine ve pavyonlarına kurmuştu. Masar Ağa da akşam olup da içki zamanı gelince kafayı iyice tütsüleyip kör kütük oluyordu. Üçüncü musahip Hayrettin Ağa da şehrin gezip tozma yerlerini, zevk ve sefa köşelerini karış karış biliyordu. Yaverler, mabeyinciler, ağalar ve beyler miras yediler gibi bir sayfiye ve tebdil hava hayatı sürüyorlardı. Dipnot, Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde, sayfa 110, 143, 144, 150. Bu geniş kadroya büyük bir pişkinlikle TM Göztepe'de katılacaktır. Bu dakikadan itibaren ben de bu dörtbaşı memur villanın daimi ve itibarlı sakinlerinden biri oluyordum. Berlin'de canıma tak diyen kıtlığım ve karşılaştığım sayısız zorlukların burada ağız tadıyla acısını çıkaracağıma iyiden iyi aklım kesmeye başlamıştı. Sayfa 140-141. Vahidettin'in ölümüne kadar da köşkte kalır. Bu gereksiz özenti, gösterişli hayata, bu hesapsızlığa ve savurganlığa para mı dayanır? Biraz daha ilerleyelim ve gurbet parasının erimesinin ikinci ve daha şaşırtıcı sebebini de görelim. Vahidettin bazı serüvencilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal aleyhindeki projelerini paraca destekler. San Remo'da kaldıkları sürece yemek ve içki dahil bütün otel giderlerini de öder. Dipnot, Vahidettin Gurbet Cehennemi'nde, sayfa 127-159. T.M. Göztepe diyor ki, Sultan Vahidettin San Remo'ya geldiği günden beri çeşit çeşit teşkilat projeleriyle buraya akın eden bir sürü muhalefet grupları, sabık padişahın sayılı ve sınırlı servetinden hayli paralar vurup, Paris'in, Londra'nın zevk ve sefahat yerlerinde bu paraların altından girip üstünden çıkmışlar. Vahidettin Gurbet Cehennemi'nde, sayfa 148. Göztepe ayrıca birkaç örnek vererek bu projelerin niteliğini ve anlamını da aydınlatıyor. Vehip Kalçı Paşa, Dipnot, Beyippaşa ile Çanakkale Savaşı dolayısıyla ileride bir daha karşılaşacağız. Gümülcineli İsmail, eski Şeyhülislam M. Sabri Efendi, dipnot, M. Sabri Efendi hakkında 3. bölümde bilgi verilecektir. Ve damat Ferit'in Dahiliye İçişleri Nazırı Mehmet Ali, Sanremo'ya gelirler. Beyippaşa söze şöyle başlar. Mustafa Kemal'i taht ve tacı ile birlikte yerle bir etmek başlıca emelimdir. Gelenlerin amacı Mustafa Kemal gibi kişilerin hakkından gelip gurbet köşelerinde sürünmekten kurtulmak, buna hazırlık olmak üzere de Paris'te bir gazete çıkarmaktır. Dipnot, açıkçası Cumhuriyeti devirip yeniden iktidara gelmek için. Bu tasarıyı gerçekleştirebilmek için Vahidettin'den para isterler. Vahidettin 2000 İngiliz lirası verir. Dipnot, Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 128. Mevlanzade Rıfat, Sanremo'ya ilk defa 1922'de Yunanistan'da iktidarı ele geçirmiş bulunan ihtilal hükümetinin reisi, General Plastiras'ın temsilcisi olduğunu söyleyen bir Yunanlı albayla birlikte gelir ve Yunanistan ile Vahidettin arasında Ankara'ya karşı bir kombinezon yani anlaşma yapmak istediğini bildirir. Vahidettin, Mevlanzade Rıfat'a da para verecektir. Dipnot, Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 159. Mevlanzade Rıfat bütün ayrılıkçı Kürt hareketlerinde yer alan bir politikacı yazardır. Uğur Mumcu Kürt-İslam Ayaklanması sayfa 11, 16, 59, 184, 186. 24-10-1920 günü İngiliz istihbarat raporunda da Mevlanzade Rıfat için özetle şöyle deniyor. Mevlanzade Rıfat ile öteki Kürt önderlerin kendilerine mali yardım yapılırsa Yunan davasını desteklemeyi kabullendikleri biliniyor. S.R. Sonyel, İngiliz İstihbarat Servisi sayfa 216. Mevlanzade'nin ikinci gelişini Göztepe şöyle anlatıyor. Bu sefer bambaşka bir şahsiyet olarak gelmişti. O artık bir Türkiye muhalefet politikacısı değil, bir Kürt ihtilalcisiydi. Yanında Edirne'nin Yunanistan tarafından işgali sıralarında Edirne mebusu sıfatıyla Yunan Mebusan Meclisi'ne iltihak eden Neyir isimli bir vatansızı da getirmişti. Dipnot, Edirne İstatistik Müdürlüğü ve Edirne'de Yunan desteğiyle çıkarılan Temin gazetesinin sahibi Mustafa Neyir hakkında kısa bilgi için Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele basını sayfa 208. M. Neyir zaferden sonra Selanik'e kaçar. Yunan parasıyla Hakikat adında bir gazete çıkarır ve Türkiye aleyhinde yayınlar yapar. Adı geçen eser sayfa 209, dipnot 2. Göztepe Mevlanzade'nin bu seferki teklifinin ayrıntılarını açıklamıyor ama bazı anahtar kelimeler veriyor. Kürt şeyhleri mühim bir sır, büyük vazife, komite, bomba patlatmak. Dipnot, Cemal Behçet, Şeyh Said İsyanı sayfa 16. Fakat Vahidettin de paralar suyunu çektiği için bu defa hatırları ve gönülleri kırılmadan baştan savalırlar. Bununla birlikte yine Vahidettin hesabına kaldıkları oteldeki masraflar hatırı sayılır bir yekün teşkil etmiştir. Dipnot, Vahidettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 159. Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmek, Yunanlarla kombinezon, Kürt ihtilali, komite, bomba, tüyleriniz ürpermiyor mu? Başka kitaplarda da bu tür Sanremo kaynaklı birçok şaşırtıcı iddia var. Dipnot, mesela H.R. Soyak, 1. cilt sayfa 315-16-335, Engin Aybars, İstiklal Mahkemeleri sayfa 384-391-393. Kapanmış bir yarayı kaşımamak için bilgi aktarmaktan kaçınıyorum ve konuyu Göztepe'nin bir özetiyle kapatıyorum. Sultan Vahidettin'in ölümüne kadar Sanremo'da çok meraklı ve esrarlı hadiseler geçecek, politika entrikalarına şahit olunacak, nice hacıların koltuklarının altından haçları çıkacak, siyaset perdesi altında hatıra gelmez dolandırıcılık vakaları, teşkilat namı altında vurgunculuk sahneleri seyredilecektir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 114. Vahidettin'in servetini eriten sebeplerin üçüncüsüne ve sonuncusuna geldik. Paranın Vahidettin'in muhtemedi olarak Doktor Reşet Paşa'da durduğunu ve masrafları onun yaptığını görmüştük. Göztepe'ye göre bu mühim paranın sarf ve idaresini eline geçirmek için çırpınan Yaver Zeki, bu yüzden Doktor Reşet Paşa'ya diş bilemektedir. Günlerden bir gün 15 Mart 1924 günü Sultan Vahidettin kasrın alt katındaki bir odada otururken ani bir silah sesinden sonra kapının önüne müthiş bir feryat kopararak ağır bir cismin yuvarlandığını işitmiş ve dışarı fırladığı zaman başhekimi Reşat Paşa'nın kanlar içinde yere serildiğini görmüştü. Sultan Vahidettin pek eski ve emektar doktorunu bu feci vaziyette görünce büyük bir heyecanla "Ne yaptın paşa?" diye üzerine kapanmıştı. Saray mensupları vaka yerine yetiştikleri zaman Reşat Paşa'yı can vermekle meşgul bir halde buldular. Sert tabip yarı açık gözlerini Sultan Vahidettin'e dikerek "Efendim ben ölüyorum" diyebilmiş ve kendinden geçmişti. Sırt üstte yeri serilmiş olan paşanın sağ eli açıktı ve biraz ötesinde küçük bir Browning tabanca yerde duruyordu. Paşa intihar mı cinayet mi olduğu hala layıkıyla aydınlanamayan, esrarlı bir ölümle hayata veda edecek ve bu paraları har vurup harman savurmak fırsatı tamamıyla Zeki'nin eline geçecektir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 100, 108, 140.
İdari eline geçiren Zeki'nin San Remo'daki öteki marifetlerini görmeden önce Doktor Reşat Paşa'nın ölümü üzerinde biraz duralım. Olay İstanbul'a yansıyınca basın, Paşa'nın Vahidettin'le beraber gitmekten pişman olduğunu, Ankara ile temasa geçtiği ve Türkiye'ye dönme izni aldığını, padişaha bağlı Tarikat-ı Selahiye adlı örgütün Paşa'yı bu ihaneti yüzünden öldürdüğünü yazar. Dipnot, ayrıntı için Profesör Doktor Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri sayfa 378. 3. Musahip Hayrettin Ağa'ya göre olay eğer cinayet ise mutlaka yaverlerden ve Tarikat-ı Selahiye adlı gizli örgütten Kiraz Hamdi Paşa tarafından hazırlanmış ve Zeki tarafından uygulanmıştır. Doktor Reşat Paşa'nın damadı Salih Keçici Bey dava açar, Zeki yokluğunda idama mahkum edilir. Dipnot, M. Bardakçı Şov Dergisi 30 Nisan 1995 sayfa 111. Gelelim yaver Zeki'ye. Zeki kıskandığı için Vahidettin'i bırakıp saraydan ayrılan Çerkez güzeli İnşirah Hanım'ın erkek kardeşidir. Dipnot. Necip Fazıl Kısakürek sayfa 207. Doktor Rıza Nur bu iki kardeş için şu bilgiyi veriyor. Zeki Sanremo'dan bana mektup yazdı. Diyor ki size söyleyeceğim pek mühim sırlar var. Oraya geleyim. Fakat bana yazacağınız mektubu şu adrese yazınız. İşi pek gizli tutmalıyım. Vahidettin haber almasın. Bu adam casus da hem veli nimetine ihanet ediyor. Eder, çok ahlaksız bir çirkeftir. Zaten kız kardeşi de Zeki'ye lanet okuyor. Diyor ki beni sokağa atan Vahidettin gibi bir adama gitti de yaver oldu, ona hizmet ediyor. Benim kardeşim alçaktır. Bu kadın Vahidettin'in müstefreşisi, yani odalığıydı. Sinoplu ve Çerkes'ti. Sonra karısıyım diye Mısır'a gelmiş, efkaftan aylık bağlatmış, kendisini Nil'e atmış, kurtarmışlar. Sonra Kahire'de evlenmiş, boşanmış, kerhane açmış, nihayet Zengibar'a gitmiş. Şimdi orada padişah karısıyım diyor ve bir kerhane işletiyormuş. 3. cilt, sayfa 980. İstanbul'dayken son görevi Hademe-i Hassa ve Mızıkay-ı Hümayun kumandanlığıdır. General Harrington'la son gizli temasları yapmakla görevlendirildiği için padişahın kaçmasını ben sağladım, hayatını bana borçlu diye böbürlenir. Dipnot, Zeki'nin herhalde paranın bittiği sıralarda birkaç kuruş alırım umuduyla bir ara gerçekten Ankara hesabına çalıştığı ve Cenova Konsolosluğu aracılığıyla Roma Büyükelçiliğimize Vahidettin'in ilişkileri hakkında gizli raporlar gönderdiği anlaşılıyor. Bilal Neşimşir, Bizim Diplomatlar sayfa 207. Buna karşılık para alıp almadığı belli değil.